Carson McCullers. Jockey. At binicisi. Seslendiren Akın Altan.
Jockey yemek salonunun girişine yürüdü. Bir an durduktan sonra kenara çekildi. Kımıldamadan durdu. Sırtını duvara dayamıştı. Oda çok kalabalıktı. Mevsimin açılışının 3. günüydü bugün. Kentteki bütün oteller dolup taşıyordu. Yemek salonunda demet demet ağustos gülleri taç yapraklarını beyaz yemek örtülerinin üstüne döküyorlardı. Bitişikteki bardan ılık, sarhoş bir uğultu yükseliyordu. Jockey sırtını duvara yaslayarak bekledi bir süre. Kısık, hırçın gözlerle salonu taradı. Bakışları karşı köşedeki bir masaya ilişene kadar tek tek gözden geçirdi salondakileri. Masada 3 erkek oturuyordu. Onlara bakarken çenesini kaldırdı jockey. Başını hafifçe yana eğdi. Bodur gövdesi dikleşti. Elleri öylesine kasıldı ki parmakları içe doğru büküldü. Boz pençelere benzedi. Yemek salonunun duvarına yaslanmış, öyle gergin, baktı, bekledi. Bu akşam özenle dikilmiş, çocuk giysisini andıran yeşil çin ipeğinden bir takım vardı üstünde. Gömleği sarıydı. Boyun bağı pastel renklerden çizgilerle donanmıştı. Şapka giymemişti. Saçlarını sıkı sıkı fırçalamış, alnına kaskatı ıslak bir tutam halinde düşürmüştü. Yüzü asıktı. Yaşı belirsizdi. Bozdu. Şakaklarında gölgeli oyuklar belirmişti. Dudaklarında da alaycı bir gülümseme. Bir süre sonra gözlediği 3 kişiden birince görüldüğünü sezdi. Gel gelelim. Selam falan vermedi jockey. Yalnızca çenesini biraz daha yukarı kaldırdı. Gergin elinin baş parmağını ceketinin cebine kıstırdı. Köşedeki masada oturan 3 kişiden biri çalıştırıcı. Biri müşterek bahis düzenleyicisi, biri de zengindi. Çalıştırıcı Silvester'dı. İri yarı, etli, kırmızı burunlu, usul mavi gözlü bir adam. Müşterek bahis düzenleyicisi ise Simmons'tı. Zengin de jockey'in o ikinci bindiği Seltzer adlı atın sahibi. Üçü viski soda içiyorlardı. Beyaz ceketli garson ilk yemeği biraz önce getirmişti. Jockey'i ilk gören Silvester oldu. Çabucak gözlerini kaçırdı, viski bardağını elinden bıraktı, baş parmağıyla kırmızı burnunun ucunu kaşımaya başladı, sinirli sinirli ''Bitsy Barlow'' dedi. ''Ötede, salonun öbür ucunda, bizi gözlüyor.'' ''Ha, bizim jockey'' dedi zengin. Yüzü duvara dönüktü. Başını azıcık geriye çevirerek arkasına baktı. ''Çağırsanıza.''
''Yo, sakın.'' dedi Silvester.
''Dilinin biridir.'' dedi Simmons. Bahisçinin sesi dümdüz, inişsiz çıkışsızdı. Doğuştan kumarbaz, toplumda yerini ustalıkla ayarlamış bir adamın yüzüydü yüzü. Korkuyla tutku arasındaki bitimsiz çıkmazı yansıtıyordu.
''Bence dili denemez tam tamına.'' dedi Silvester. ''Uzun süredir tanırım onu. 6 ay öncesine kadar hiç de kötü değildi. Ama böyle giderse 1 yıl daha dayanacağını sanmam. Olamaz bence.''
''Miami'deki olay yüzünden.'' dedi Simmons. ''Efendim?'' dedi zengin. Silvester salonun öte ucunda duran jockey'e bir göz attıktan sonra kırmızı etli diliyle ağzının kıyısını ıslattı.
''Bir kaza. Oğlanın biri yarışta kazaya uğradı. Bacağıyla kalçası kırıldı. Bitsy'nin çok yakın dostuydu. İrlandalı bir oğlan. Kötü binici de değildi ha.''
''Yazık olmuş.'' dedi zengin.
''Ya öyle. Çok candan dostular.'' dedi Silvester.
Bitsy'nin oteldeki odasından çıkmazdı. Kağıt oynarlar, yere uzanıp spor sayfasını birlikte okurlardı.
Ya, böyle şeyler oluyor.
Simmons bifteğini kesiyordu. Çatalını tabağa dayamış, bıçağın ucuyla mantarları çatala özenle yerleştirmeye çabalıyordu.
Dilinin biri, diye yineledi. Asabımı bozuyor.
Yemek salonundaki bütün masalar tutulmuştu. Ortadaki şölen sofrasında bir arkadaş grubu oturuyordu. Yeşilli beyazlı Ağustos pervaneleri bir yolunu bulup geceden içeri dalmış, mumların duru ışığında dolanıyorlardı. Spor pantolonlarla bluzlar giymiş iki kız, kol kola salonu geçip bara yöneldiler. Dışarıdaki ana caddeden tatil çılgınlığının yankıları duyuldu.
Diyorlar ki, Saratoga, Ağustos'ta dünyanın nüfus başına en büyük gelir düşen ülkesiymiş, dedi Silvester zengine dönerek. Siz ne dersiniz?
Bilmem, dedi zengin.
Olabilir tabii.
Simmons yağlı ağzını parmağının ucuyla zarifçe sildi.
Ya Hollywood? Sonra Wall Street?
Bir dakika, dedi Silvester. Buraya gelmeye karar verdi.
Jockey, duvardan ayrılmış köşedeki masaya doğru yürüyordu. Düzgün, küçük adımlarla, bacaklarını savurup yarım aylar çizerek, topuklarını yerdeki kırmızı kadife halıya usulca gömerek. Bir ara şölen masasında oturan beyaz satenler giymiş şişman bir kadının dirseğine çarptı. Hemen döndü, çapkın bir incelikle eğilip selam verdi. Gözleri yarı kapalıydı. Masaya yaklaşınca hemen bir iskemle çekip köşeye ilişti. Silvester'la zenginin arasına. Ama selam vermeden. Asık, boz yüzünün anlamını hiç değiştirmeden.
Yemek yedin mi? Diye sordu Silvester.
Kimilerine göre yemek sayılabilir.
Jockey'in sesi tiz, acı, duruydu. Silvester bıçağını çatalını yavaşça bıraktı tabağına. Zengin kıpırdadı, iskemlesinde yan döndü. Bacak bacak üstüne attı. Üstünde kaba dokuma bir binici pantolonu vardı. Partal kahverengi bir de ceket. Çizmeleri boyasızdı. Yarış mevsimi süresince gece gündüz bu kılıkta dolaşırdı. Gel gelelim, ata bindiğini gören olmamıştı. Simmons yemeğini yiyordu.
Maden sodası ister misin? Diye sordu Silvester.
Soda gibi bir şey. Jockey yanıt vermedi. Cebinden altın bir sigara tabakası çıkardı, şak diye açtı. İçinde birkaç sigarayla küçücük altın bir çakı vardı. Çakıyla sigarayı ortadan böldü. Yaktıktan sonra elini kaldırdı, masanın yanından geçen garsona doğru salladı.
Kentucky Bourbon, lütfen,
dedi.
Bir dakika oğlum, dedi Silvester.
Başlama oğluma.
Aklını başına topla. Sağduyulu davranmak zorundasın, biliyorsun.
Jockey'in ağzının sol köşesi alayla büzüldü. Gözleri sofradaki çeşit çeşit yemeklere çevrildi. Ansızın başını kaldırdı yine. Zenginin önünde beyaz soslu, maydanozlarla süslenmiş bir balık yemeği duruyordu. Silvester, Benedict usulü yumurta söylemişti. Kuşkonmaz vardı bir tabakta. Tereyağlı haşlama mısır, meze olarak zeytinyağlı siyah zeytin. Masanın köşesinde, jokeyin önünde, kızarmış patates dolu bir tabak duruyordu. Yemeklere bir daha bakmadı. Kısılmış gözlerini ortada duran katmerli kokulu güllere dikti.
''Herhalde McGuire diye birini anımsamıyorsunuz.''
dedi.
''Bir dakika.'' dedi Silvester.
Garson viskiyi getirdi ve jockey bardağı küçük, güçlü, nasırlı parmaklarıyla kavradı, bekledi. Bileğindeki altın halka masanın kenarına vurup şangırdıyordu. Bardağı avucunda şöyle bir döndürdükten sonra viskiyi iki yudumda dipledi. Bardağını sertçe bıraktı masanın üstüne.
Belleğinizin böylesine geniş ve kapsamlı olduğunu hiç sanmam ya,
dedi.
Yapma Bitsy, dedi Sylvester. Neden böyle davranıyorsun? Bugün oğlandan bir haber mi aldın yoksa?
Mektup aldım,
dedi Jockey.
Demin sözünü ettiğimiz kişi, çarşamba günü kadrodan atılmış. Bir bacağı öbüründen 5 santim kısaymış. Hepsi bu.
Sylvester dilini şaklattı, başını salladı. İçinden geçenleri anlıyorum.
Sahi mi?
Jockey masadaki yemeklere bakıyordu. Gözleri balıktan mısıra çevrildi. En sonunda kızarmış patateste karar kıldı. Yüzü gerginleşti. Yine başını kaldırdı. Bir gül yapraklarını döküyordu. Jockey aldı taç yapraklarından birini, parmakları arasında ezdikten sonra ağzına attı.
Ya, oluyor böyle şeyler,
dedi zengin. Çalıştırıcıyla bahisçi yemeği bırakmışlardı. Önlerindeki servis tabaklarında yemek vardı daha. Artmıştı. Zengin, yağlı parmaklarını su çanağına daldırdı, peçetesine sildi.
Ya,
dedi Jockey.
Kimse şunu uzatıversene demeyecek mi bana? Belki de yeniden yemek ısmarlayacaksınız. Bir but daha. Yoksa bir biftek mi beyler? Ya da...
Lütfen, dedi Sylvester. Kendine gel. Sağduyulu ol. Neden odana çıkmıyorsun?
Sahi, neden çıkmıyorum acaba?
Dedi Jockey. Duru sesi epeyce tiz çıkmıştı. Dokunaklı, çılgınca bir inilti tınısı vardı sesinde.
Neden şu lanet olası odama çıkıp volta atmıyorum? Mektuplar yazıp uslu bir çocuk gibi yatağıma yatmıyorum? Neden sanki?
İskemlesini itip kalktı.
Ayıp size yahu,
dedi.
Ayıp. Bir içki istiyorum.
Tek söyleyeceğim şu. Ölümüne gidiyorsun, dedi Sylvester. Sonuçta ne olacağını biliyorsun. Hem de bal gibi.
Jockey yemek salonunu geçip bara girdi. Bir Manhattan kokteyl söyledi. Sylvester onun topuklarını bitiştirip gövdesini bir kurşun asker gibi dimdik hale getirişini, içkisini usulca yudumlarken serçe parmağını havaya kaldırışını izledi.
Düpedüz deli, dedi Simmons.
Söylemiştim size.
Sylvester zengine döndü. Bir pirzola yemeye görsün, dedi. Bir saat sonra midesinde o pirzolayı görebilirsin.
Terle atamıyor artık. 51 kilo çekiyor. Miami'den sonra 1,5 kilo aldı.
Jockeylerin içki içmemeleri gerek, dedi zengin.
Eskisi gibi iyi değil yemekle arası. Terle atamıyor. Bir pirzola yemeye görsün. Pirzolanın midesine değdiğini görebiliyorsun. Daha aşağı inmiyor. Mümkünsüz.
Jockey içkisini bitirmişti. Yutkundu. Bardağın dibindeki kirazı ezdi baş parmağıyla. Bardağı öteye itti. Spor giyimli kızlar salonda duruyorlardı. Yüzleri birbirlerine dönüktü. Barın öte ucunda iki tüyocu, dünyanın en yüksek dağının hangisi olduğu konusunda bir tartışmaya dalmışlardı. Herkesin yanında biri vardı. O gece tek başına içen yoktu ondan başka. Jockey pırıl pırıl bir $50 uzattı, üstünü saymadı bile. Yine yemek salonuna, üç adamın oturdukları masaya döndü. Ne var ki, oturmadı bu kez.
Hayır, hayır,
dedi.
Belleğinizin o kadar geniş olduğunu hiç sanmam.
Öyle ufak tefekti ki, masanın kenarı beline bile gelmiyordu. İp gibi parmaklarıyla masanın kenarını kavrarken de eğilmek zorunda kalmadı.
Yok canım, sizlerin yemek salonlarında yemek atıştırmaktan başka şeye ayıracak zamanınız yok ki. öyle.
Lütfen, diye yalvardı Sylvester. Sağduyulu davranman gerek.
Sağduyu, sağduyu.
Jokey'in boz yüzü şöyle bir seyirdi, sonra katı, buz gibi bir gülümsemede dondu. Tabakları şangırdatana kadar sarstı masayı. Bir an masa devrilecek sandılar. Ansızın durdu. En yakındaki tabağa uzattı elini. Birkaç kızarmış patatesi onların gözlerinin içine bakarak ağzına attı. Usulca çiğniyordu. Üst dudağını kaldırarak sonra döndü. Ağzındaki bulamacı döşemeyi kaplayan pürüzsüz kırmızı alının üstüne tükürdü.
''Keyif pezevenkleri sizi!''
dedi. Sesi incecik ve çatlaktı. Sözcüklerde anlatılmaz bir doyum veren bir çeşni, bir öz varmışçasına şapırdattı ağzını.
''Sizi, keyif pezevenkleri sizi!''
dedi bir daha, döndü, sert adımlarla yemek salonundan çıktı. Sylvester, gevşek hantal omuzlarından birini silkti. Zengin, örtüye dökülmüş suyu silmeye çalıştı. Garson gelip de tabakları toplayana kadar tek söz etmediler.
Son!